Merhaba, derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün bize ilettiğiniz bazı kaynakları masaya yatırıyoruz.
Hı hı.
Bu metinler AK Parti çevresindeki bazı isimlerle ilgili. Yani servet birikimi, yolsuzluk iddiaları gibi tartışmalı konulara odaklanıyor. Amacımız da bu iddiaları, anlatıları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak.
Evet, evet, elimizdeki metinler hakikaten çok çarpıcı iddialarla dolu. Yani İngiltere'deki çiftliklerden tutun, Afrika'daki madenlere.
Evet.
Milyonluk yatlar, işte çok sayıda gayrimenkul, oldukça ciddi ithamlar var aslında. Bizim de buradaki amacımız bu bilgileri size tarafsız bir şekilde aktarmak. Yani ne anlama geliyor bunlar, onu anlamanıza yardımcı olmak.
Peki, o zaman başlayalım. İlk olarak eski Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenoğlu ismi geçiyor kaynaklarda.
Hı hı.
Ve ona atfedilen, yani inanılmaz bir servet listesi var. İngiltere'de çiftlik deniyor, Afrika'da madenler.
82 milyon liralık yat.
Evet, 82 milyonluk yat, 100'e yakın mal varlığı, AVM, 180 milyon dolar nakit, 2,5 kilo altın. Liste uzayıp gidiyor.
Oldukça detaylı, evet.
Metinlerde sanki şey sorgulanıyor, bu servetin kaynağı ne? Kamu göreviyle ilişkisi ne?
Bir de o meşhur sözü aktarılmış değil mi? Allah bazı kullarını fakirlikten...
Evet, evet. Bazılarını zenginlikten imtihan eder sözü de bu bağlamda veriliyor.
Hı hı.
Bununla bağlantılı olarak da eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konusu var.
Evet, o da çok konuşulmuştu.
Aynen. Pandemi zamanı bakanlık koltuğundayken kendi şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan sattığı iddiası. Kaynaklar burada ilginç bir yorum yapıyor aslında. Hani bu iki kadın siyasetçi erkek meslektaşlarından yeri kalmıyor bu konularda diyor. Yine gündeme geliyor.
Kesinlikle.
Siyasi çekişmeler de var tabii metinlerde. Mesela Bülent Arınç'ın Melih Gökçek için söylediği iddia edilen o söz.
Ankara'yı parsel parsel sattı.
Aynen, o ifade aktarılıyor. İşte Gökçek'in o dinozorları, hatta jelibon göndermesi bile var.
Evet evet, o da metinde geçiyor.
Peki hukuki süreçler? Orada da ilginç iddialar var sanırım.
Var, evet. Özellikle bugünün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un avukatlık dönemine dair bir iddia dikkat çekiyor. Deniyor ki hani şu meşhur 17-25 Aralık yolsuzluk davaları vardı ya.
Evet, hatırlıyorum o dönemi.
İşte o süreçte soruşturmayı yapan polislerin sonradan FETÖ'cü ilan edilmesiyle asıl şüpheliler hakkında, yani yeterli araştırma yapılmadığı öne sürülüyor.
Hmm, bu ciddi bir iddia tabii. Hukukun işleyişiyle ilgili.
Evet, ciddi bir soru işareti olarak sunuluyor kaynaklarda.
Ve işin ilginç tarafı, kaynaklar bir yandan böyle, hani devletin belki basit hesap hatalarıyla milyonlarca dolar zarara uğratıldığı iddialarını anlatıyor.
Hı hı.
Diğer yandan da İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanmasını örnek veriyor. Gerekçene devleti zarara uğratmak.
Evet, o da geç teslim edilen binaların kiracılarına fazladan ödeme yapılmasıyla ilgili bir konuydu sanırım.
Aynen. Metinler de şunu soruyor sanki. Acaba burada asıl amaç CHP'li belediyeleri mi yıpratmak?
Bu karşıtlık üzerinden bir sorgulama var, evet.
Bir başka isim iş insanı Aziz İhsan Aktaş. Onunla ilgili iddia da epey enteresan.
Neymiş o?
Şöyle ki, kaynaklara göre Aktaş yıllarca AK Partili belediyelerden ihaleler almış ama sonra çıkıp sadece yeni seçilen CHP'li belediyelere rüşvet verdiğini itiraf ediyor.
Sadece CHP'li belediyelere mi? Evet, iddia bu yönde ve etkin pişmanlıktan faydalanıyor. Hani şu suçunu itiraf edip daha az ceza alma durumu.
Anladım.
Kaynaklarda ironik bir dille soruyor. İyi de rüşvet verirken bunun suç olduğunu nasıl unuttu diye.
Gerçekten ilginç bir durummuş. Peki tüm bu tek tek iddialardan sonra kaynaklar genel bir tablo çiziyor mu Türkiye ile ilgili?
Çiziyor, evet. Hem de oldukça karamsar bir tablo. AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı sonrası için her alanda bitmiş bir ülke gibi ağır bir ifade kullanılıyor.
Uf, ağır bir tespit.
Toplanan onca vergiye, satılan kamu kaynaklarına rağmen nüfusun çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşadığı iddia ediliyor.
Emekli maaşları konusu da var sanırım.
Var, evet. O iki kuruşluk ek zam ifadesiyle, yani ironik bir dille eleştiriliyor zamların yetersizliği. Bir yandan da bazı bürokratların birkaç yerden maaş aldığı iddiası.
Anlıyorum. Yani bir yanda geçim derdi, diğer yanda...
Evet, o kontrast vurgulanıyor ve metinler aslında bir soruyla bitiyor. Yani tüm bu tablonun sorumlusu kim? Hani bir zamanlar düşman denip şimdi dost olunan dış güçler mi? Yoksa kaynağın kendi ifadesiyle şatafat yarışına girenlerin ellerini halkın delik ceplerinden çekmemeleri mi?
Yani soruyu doğrudan bize, dinleyiciye yöneltiyorlar.
Aynen öyle.
Gördüğünüz gibi incelediğimiz kaynaklar AK Parti dönemiyle ilgili gerçekten çok sayıda hem de ciddi iddialar ve eleştiriler içeriyor.
Hı hı.
Yani kaynağı sorgulanan servetlerden tutun, ticari usulsüzlük iddialarına, hukuki süreçlerdeki soru işaretlerine, siyasi çekişmelere ve tabii ki ekonomik zorluklara kadar.
Evet, oldukça genişti yelpaze. Biz de bu derinlemesine incelemede işte bu karmaşık iddiaları sizin için biraz daha derleyip toparlamaya çalıştık. Tekrar altını çizelim. Burada aktardıklarımız tamamen bize iletilen kaynak metinlerde yer alan ifadeler. Herhangi bir doğrulama ya da kişisel yorum katmıyoruz.
Kesinlikle. Amacımız sadece kaynakları size aktarmaktı. Peki, o zaman biz de kaynakların sorduğu o son soruyla bitirelim. Tüm bu anlatılan sorunların, iddiaların temelinde yatan asıl nedenler sizce ne olabilir? Bu tabii ki metinlerin ötesinde sizin kendi değerlendirmenize kalmış bir soru.